Cuma öğleden sonra.
Cuma öğleden sonra.
Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri bugün de selamların en güzeliyle selamlıyor. Cuma günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Yüce Rabbimizden temenni ediyorum. Günlerden cuma olması hasebiyle yine cuma öğleden sonra programı dinlemektesiniz. Ben Vedat Ahmet'le yaklaşık bir saatlik zamanı birlikte geçirebilirsiniz. Tabii ki bizimle birlikte olursanız, bizimle bir şekilde irtibat halinde olursanız, dalgalar vasıtasıyla, radyo vericileri vasıtasıyla, radyo dalgaları vasıtasıyla tabii ki, aynı zamanda da gönülden bir birliktelik olursa bu çok daha güçlü bir birliktelik olur değerli dinleyiciler. Bugünkü programımızda da değerli dinleyiciler, toplumumuzu yakından ilgilendiren bir konuyu ele alacağım. Aslında birkaç program öncesinde konuştuğumuz konuların bir devamı olacak. Birkaç program öncesinde, belki bir ay, iki ay öncesinde konuştuğumuz aile konusu vardı. Bugün İslami açıdan nikah nedir? Nikah konusunu ele alacağız. Çünkü bu konu çok önemli bir konu. Ancak zaman zaman karıştırılıyor, karışıklıklar meydana geliyor. Herkes kendisine göre bir yorum yapabiliyor. İslam bu konuda ne diyor? Dinimizin bu konudaki uygulamaları nelerdir? Onu ortaya koyacağız. Ondan sonra da tabii ki herkes kendisinin ne yaptığını, ne anladığını, nasıl uyguladığını bununla mukayese edecek ve ne kadar İslam'a uyduğunu veya uymadığını görme imkanına sahip olacak. Bu konuyu ele alacağız ama önce güzel bir ilahiyi birlikte dinleyelim.
Sonra bu meydan gider. Sıdkı ile Allah kul ol. Mali dünya servetül saman gider. Uyuma gel ehli zamana, çokça sohbet.
Değerli dinleyiciler, programımızın başında da ifade ettiğimiz gibi bugünkü sohbetimizin ana konusu dini nikah, yani İslam açısından nikah dendiğinde ne anlaşılmaktadır? İslam'a göre nikah kavramı nedir? Bunu konuşmaya çalışacağız. Nikah dediğimizde neyi anlıyoruz? Bunun üzerine durmaya çalışacağız İslam açısından. Çünkü değerli dinleyiciler, nikah dendiğinde bazen dini nikah anlaşılıyor, bazen resmi belediyelerde kıyılan nikah anlaşılıyor, bazen insanların kendilerine göre farklı anlayışları olabiliyor. Onun için bu ayrımın netleştirmesi gerekiyor ki karışıklıklara sebebiyet vermesin. Çünkü nikah konusu özellikle İslam'a göre son derece önemli bir konu. Bir ailenin kurulması için nikah şarttır. Aksi takdirde bir kadın ile bir erkek arasında cinsel bir hayat sürdürülmesi, cinsel bir hayatın olması, cinsel bir münasebetin olması kesinlikle ve kesinlikle yasaklanmıştır, haramdır. Buna dini kavram olarak, İslami bir kavram olarak veya Kur'ani bir ifadeyle zina denmektedir. Zina da büyük günahlardan birisidir. Zira zina bir Allah'ın yasaklarını çiğnemektir. Ancak sadece bir kişinin çiğnemesinden ziyade topluma yansıyan, topluma yansıyan tarafı da vardır. Çünkü nesebin korunmasını ihlal etmektedir. Yani gelecek nesillerin muhafazasıyla ilgili ciddi sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Oysa İslam'a göre 5 önemli esas vardır ki bunlar korunmalıdır. Ve biz İslami hükümlere baktığımızda bu hükümlerin, İslam'ın koyduğu hükümlerin, vaz ettiği hükümlerin bu esasları korumakla ilgili olduğunu, bunlara zarurat-ı hamse denmektedir. 5 tane olmazsa olmaz. Bunlardan birisi de nesebin korunmasıdır. Yani nesep karışıklığı. Bu Bu çocuk kimin çocuğudur bilinmesi gerekiyor. Bu aile işte kimden müteşekkildir bunların bilinmesi gerekiyor. Yani bunun anası kimdir, babası kimdir net bir şekilde ortaya konması gerekiyor. Çünkü aksi takdirde karşılıklar olacak. Bu karşılıklar zamanla toplumsal huzursuzluğa sebep olabilir. Sağlıkla ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkarabilir. Ahlaki bir takım sorunlar ortaya çıkarabilir. Yani toplumun hani tabir caizse temellerine dinamit koymak gibi bir şey olur. Onun için İslam dini zinayı kesinlikle yasaklamış ve zinanın önüne geçilmesi için nikahı bir şart olarak koymuştur. Şimdi nikah dediğimizde öyleyse ne anlıyoruz İslam'a göre? Bu konunun üzerine duracağız. Ancak hemen bir parantez açarak şunu söyleyeyim. Ne yazık ki son dönemlerde Bulgaristan'da nikah üzerine fazla durulmuyor. Bu toplumun sorunlarından birisi bence ve ilerleyen zaman içerisinde çok daha büyük başka sorunlara sebebiyet verecek. Özellikle birkaç sene önce, yaklaşık 10 sene önce resmi nikah zorunluluğu kaldırıldı Bulgaristan kanunlarına göre. Bu kaldırıldığı için artık isteyen istediği şekilde birlikte yaşayabilmektedir. Bunu bir tarafa bırakıyoruz, resmi nikah kısmını. Ancak Müslümanlarda da diğer topluluklara, dini topluluklara nazaran biraz daha korunmuş olsa da nikah konusunda bazı eksikliklerin olduğunu görüyoruz. Yalnız yine de nispeten Müslümanların durumu, mesela Hristiyanlara göre veya işte Yahudilere vesaire, tabii Yahudiler çok istatistiklerde fazla gözükmüyor ama Hristiyanlara göre diyelim veya işte herhangi bir dine bağlı olmayanlara göre, Müslümanlarda nikahın daha önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. Mesela Bulgaristan Milli İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2016 senesinde 26 binin azıcık üzerinde, 26 bin civarında nikah kıyılmıştır. Resmi nikah bu. Yani belediyelerin resmi bir şekilde 26 bin aile kurulmuş. Ve dikkat çekici olan ise şöyle bölgelere göz attığımızda, hele bunları bir de genellikle işte köy, şehir oranını göz önünde bulundurduğumuzda, nikah kıyanların çoğunluğunun bu 26 bin nikahın içerisinde Müslümanların oranının nüfus oranına göre çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Yani Müslümanlarda nikah kıyma çok daha ileri seviyededir. Bunu başka araştırmalarda da zaten sosyolojik araştırmalarda da görmüş bulunmaktayız. Hem Yüksek İslam Enstitüsü yaptığı araştırma, bir sosyolojik araştırma var, hem de Bulgar bilim adamlarının, Yeni Bulgar Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalar var. Orada bunu da görebiliyoruz. Dolayısıyla Müslümanlar olarak ailenin nikahlı bir ailesi, o aile olması için hassasiyetimizin biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Ancak buna da rağmen bu konuda ciddi yanlış anlaşılmalar, anlamalar veya uygulamaların olduğunu görüyoruz. Onun için bu konunun üzerine durma ihtiyacı duymuş bulunmaktayım. Şimdi değerli dinleyiciler, nikah dediğimizde en basit ifadesiyle bir kadın ile bir erkeğin Allah önünde, Allah'ın huzurunda ve toplumu alakadar etmesi açısından da şahitler huzurunda birbirleriyle hayatlarını son anlarına kadar birbirleri beraber geçireceklerine dair söz vermeleridir. Nikah budur, en basit ifadesiyle. Ancak bu bir İslam hukuku açısından baktığımızda bu bir akittir. Bu bir sözleşmedir. Muamelatın bir parçasıdır. Ve münakehat, yani İslam hukukuyla ilgili kitaplarda münakehat bölümünde, nikah bölümünde veya bunun istenmeyen devamı olan bazen uygulanmakta olan ayrılık, talak veya mufarakat dediğimiz kısım da vardır. Münakihat nikah bölümü olmaktadır, bulunmaktadır İslam hukukuyla ilgili fıkıh kitaplarında. Orada ele alınmaktadır ve çok detaylı bir şekilde incelikleriyle ele alınmaktadır. Bütün bu çok büyük bir külliyat vardır bununla ilgili. Ciltlerce kitap yazılmıştır. İslam hukukunda nikah, nikahın şartları, işte şartların şartları ve buna benzer uygulamalar vesaire. Bütün bu, ayrıca bazı Müslüman ülkelerinde bununla ilgili kanunlar da vardır. Mesela Mısır'da ve bugün günümüzde Mısır'da aile kanunu vardır. Orada İslam hukukunun nikah bölümü uygulanmaktadır. Son dönemde, Osmanlı'nın son döneminde 1917 yılında hazırlanmış bir aile hukuku kararnamesi bulunmaktadır ki bu da daha sonraki uygulamalara da esas alınmıştır. Aslında 1400 yıllık o müktesebatın, o birikimin bir kanunlaştırılmasıdır o kanunlar. Yani tamamen o yıllara dayanan, asırlara dayanan kazanımları bir araya getirmektedir. Şimdi bunlarla ilgili Bulgaristan'da da çok güzel bir çalışma yapılmış. Bu daha 1924 yılında yapılıyor bu çalışma. Aslında sadece Müslümanlar değil, hem Hristiyanlar hem Yahudiler o dönemde, işte Katolikler, Hristiyan dediğimizde Ortodoksları kastediyorum ve daha sonra Katolikler vesaire, her dini topluluk kendi nikah çalışmasını yapmış dini açıdan. Bunun mevzuatını ortaya koymuş. Baş müftülük de o dönemde daha 1924 yılında böyle bir çalışma yapıyor ve bir talimatname şeklinde bir düzenleme getiriyor ve resmi bir kanun olarak uygulanıyor. Bununla ilgili bunu da baz alarak bazı şeyleri ilerleyen dakikalarda paylaşmaya çalışacağım nikahla ilgili. Bu bir giriş olarak bunu kabul edersek işin detayını ilerleyen dakikalarda bu münakihat ve müfarakat talimatnamesini esas alarak açıklamaya çalışacağım. Çünkü Bulgaristan'a has bazı şeyleri de orada görüyoruz. Yani biz orada İslam hukuku ile asırlara dayanan İslam hukuku, Müslümanların hukuku ile Bulgaristan kanunlarını nasıl beraber aynı meczedildiğini, nasıl bir şekilde uygulanır hale getirdiğini, hem Bulgaristan kanunlarını dikkat ediliyor hem de Müslümanların kendi birikimi olan İslam hukukuna riayet ediliyor. Şimdi bununla ilgili tabii nikahı kısaca söyledik ne olduğunu, nikahla ilgili bu çalışmaları da uygulamaları da kısaca bahsetmeye çalıştım. Kafamızın bir tarafında olsun. Yani bu rastgele bir şey değil. Birisinin kafasına böyle esti de öyle oldu değil. Yani 1400 senelik, 1500 senelik bir artık 1500 senelik bir birikimden 1400 senenin üzerinde bir birikimden söz ediyoruz. Bunlar birkaç nokta halinde derlenmiş durumdadır. Şimdi birinci yerde nikah dediğimizde nikahla ilgili ehliyet konusu ortaya çıkıyor. Yani kimler nikah yapabilir? Kimler nikahlanabilir? Bunu daha o talimatnamede de görüyoruz. Bulgaristan'daki kanunlar da esas alınarak denmiş ki 18 yaşında olanlar nikah ehliyetine sahiptir. Yani 18 yaşında, Bulgaristan kanunları da bunu bizlere bildirmektedir. Buna rüşt dediğimiz yaşa geldikten sonra raşit olan kişi, raşit veya raşide, bunlar evlenebilmektedirler. O dönemde kadınlarla ilgili yaş sınırı 17, erkeklerle ilgili 18. Ancak günümüzde bu kadın erkek ayrımı yapılmaksızın 18'dir. Ancak Eğer bir çocuğun yani 18 yaşından raşit olmamış, 18 yaşına gelmemiş çocukların, kız veya erkeğin ana babası veya velisi onların evlenmesine razı ise, o zaman başka bir takım işte kurallar, şartlar, şartlar da göz önünde bulundurmak suretiyle onların evlenmelerine izin verilebilir. Verilir değil, verilebilir. Bu da o konuda yetkili olan kişinin sorumluluğundadır. Yani müftüdür veya orasının ilgili yerleşim yerinin imamıdır. Yani bunun esas alınması gerekmektedir. Şimdi tabii bu son derece tartışmalı bir konu. Uzun zamandır tartışılıyor ve bundan sonra da tartışılacak. Çünkü toplumun bir sorunudur. Yani 18 yaşından küçük olan çocukların evlenmesi ne kadar doğrudur, ne kadar değildir. Ancak toplumun içerisinde bir uygulama da var. Yani yüzlerce kişi o yaşta evleniyor. Bunlar nikah kıyılmazsa nikahsız kalacaklar. Nikah kıyılırsa çocuk bunlar niye böyle yapılıyor eleştirisi geliyor. Bu bugün bu tartışılıyor, yarın da tartışılacak. Ancak biz şunu biliyoruz ki İslam dini olabildiğince insanların bilinçli bir şekilde nikahlanmasını istemektedir. Bunun artık son ana geldikten sonra bunu düzeltmek neredeyse mümkün değil. Onun için gençlerin küçük yaşta değil de 18 yaşını doldurduktan sonra evlenmeleri, nikahlanmaları için çok önceden bir eğitim süreci olması gerekiyor. Aksi takdirde biz var olan bir takım toplumda var olan bir takım uygulamaları tamamen yasaklama durumuna gideriz. O da başka türlü tepkiler verir. Biz onu yasaklarız, resmi nikah yapmazlar. Ondan sonra giderler, yine birlikte yaşamaya devam ederler. Nitekim toplumda şu anda bu var. Onun için İslam Başmüftülük Teşkilatı daha bunu 90 sene önce görmüş ve demiş ki 18 yaşından küçük olanlar evleneceklerse bunlar ana babalarının, velilerinin rızasıyla evlenebilirler. Ancak yine de yetkili, otorite olan dini kurum veya kişinin, kurumu temsil eden kişinin oluruna, onayına bırakılmıştır. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yaşla ilgili hususta. Tabii başka kimler evlilik ehliyetine sahip olması için bir kimsenin, bir kere demek ki yaş olması gerekiyor. İkincisi, akli dengesi yerinde olması gerekiyor. Yani akli dengesi yerinde olmayan, buna bizim tabirimizle baliğ olmayan, yani yaş itibarıyla bu baliğ olmamış olabilir veya buluğ çağına ermemiş olabilir veya psikolojik bir takım rahatsızlıkları vardır. Buna eski tabirle mecnun denmektedir. Bir takım psikolojik sorunları vardır. Bunların normalde nikahları caiz değildir. Nikah kıyamazlar, nikahlanamazlar. Ancak eğer bunların evlenmesi gerekiyor ki toplumda da bu var, evleniyorlar. Bu insanlar psikolojik sorunu olsa dahi evlenenler var. Daha sonra mutlu bir hayat sürenler de var. Bu durumda da yine onların ana babaları, velilerinin sözü ve aynı zamanda da dini kurumun temsilcisinin yetkisinde olan bir husustur. Yani evlenmek isteyenlerin öyleyse yaşı müsait olması gerekiyor. İkincisi, akli melekelerinin de yerinde olması gerekiyor. Diğer bir hususta akraba olmamaları gerekiyor. Kan bağının olmaması gerekiyor. Bununla ilgili zaten normalde de nikah kıyılacağı zaman kan tahlilleri vesaire, şunlar bunlar isteniyor. Şimdi İslam'ın şartları arasında şöyle bir husus da diğer nikah, yani belediye nikahından farklı olarak süt kardeşlik de İslam'a göre diğer kardeşlik gibidir. Yani bir çocuk belli bir yaşta küçükken birisinden süt emdiyse, onun süt annesi, süt babası, süt kardeşleri onunla ilgili, onun gerçek kardeşleri gibidir evlilik konusunda. Dolayısıyla bir çocuk süt kardeşiyle, süt annesiyle, süt babasıyla evlilik çağına gelen bir genç bunu evlenemez. Bu dini açıdan yasaktır. Bunu da özellikle altını çiziyorum. Çünkü bu İslam hukukuna has bir şeydir. Diğer belediyelerde nikah kıyılırken böyle bir şarta dikkat edilmemektedir. Burada bir ara veriyoruz değerli dinleyiciler. Güzel bir ilahi sizlerle paylaştıktan sonra sohbetimize devam ediyoruz. Evet değerli dinleyiciler, nikah konusunu, İslam açısından nikah konusunu konuşuyoruz ve kimlerin evlenebileceğini aynı zamanda kimlerin evlenemeyeceğini ve kimlerin evlenebileceğini konuşuyoruz. Bu son derece önemli bir konu. Çünkü biz bazen Müslümanlar arasında çok yanlış uygulamaları görüyoruz. Böyle isteyen istediği zaman istediğine evleniyor. Bunlar geliyorlar, işte biz evlendik deyip nikah kıymak istiyorlar vesaire. Dolayısıyla böyle bir şeyin bu konuda bilgilenmemiz gerekiyor. Onu yapmaya çalışıyoruz. Devam edeceğiz. Bir dinleyicimiz var, onu alalım. Alo.
Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar. Hayırlı yayınlar Nihat Hocam.
Aleykümselam efendim.
Ben bu evliliği sana bir geçen programlarda sordular. Akraba evliliği nasıl olur diye. İnci'de yasaklanıyor akraba evliliği.
Evet.
Tabii İnci'de veriyor. Hani akraba evliliği vermiyor İnci'de. Onun için ondan beri yasaklanıyor bizim Türk milleti ıksım akrabayla evlenmesi.
Bizim Müslümanların akrabayla evlenmesi Kur'an'da belirtilmiş kimlerle evlenebilir, kimlerle evlenmez. Dolayısıyla efendim?
Yedi köke kadar aranıyor demek istiyorum.
Şimdi İslam'a göre yedi köke kadar aranmıyor. Bu ha doğru mudur? Yani o kadar yakın akrabayla evlenmesi, bu günümüz şartlarında bunun doğru olmadığını doktorlar vesaire özellikle tıbbi açıdan doğru olmadığı ortaya konuluyor. Ancak İslami açıdan bakıldığında yedi göbek dediğimiz veya yedi kök diye bir şey yok. Ancak Türkler arasında özellikle Bulgaristan'daki Türkler ve Müslümanlar arasında buna dikkat ediliyor. Dikkat edilmesinde de fayda var. Ama şimdi bazen birileri de tutuyor işte çok yakın olmamakla birlikte yine de akraba sayılan bazıları evleniyor. Onların evlenmelerinde de dini açıdan bir sakınca yoktur. Ama kültür açısı, gelenek açısından o ayrı meseledir. İki şeyi karıştırmamamız gerekiyor. Yani dinin bir takım emirleri var. Kültürün veya geleneğin uygulaması o ayrı bir şeydir. Biz burada İslam açısından konuyu ele alıyoruz.
Duruyor hocam. Hadi hayırlı yayınlar, kusura bakmayın. Varsa bir şey affedin.
Estağfurullah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı günler efendim. Evet değerli dinleyiciler. Bu akraba evliliği, akraba evliliği yakın akrabayı kastediyoruz. Bu dinimizce uygun değildir. Yani böyle bir çok yakın olan akrabayla evlilikler kesinlikle ve kesinlikle yasaktır. Öyle bir nikah da geçerli olmaz. Ama aynı zamanda az önce de ifade ettiğim gibi bunun özellikle altını çiziyorum. Bu biraz ihmal ediliyor. Süt emme yoluyla akrabalık da diğer akrabalık gibidir. Bunda evlilik konusunda hiç şüpheniz olmasın. Yani bir çocuk küçüklüğünde birisinden tekrar hatırlatıyorum. Küçüklüğünde birisinden süt emdiyse yani onun süt annesi olduysa onunla onun çocuklarıyla vesaire evlenmesi dinimizce yasaktır. Bir dinleyicimiz daha var. Alo.
Alo Vedat Hoca, hayırlı günler, hayırlı cumalar.
Sağ olun efendim, hayırlı günler sizlere de, hayırlı cumalar.
Şimdi ben İsperik'in Sesari Köyü'nden, ismim Vicdan.
Buyurun Vicdan.
Daha program başlamadan bu aklımdan geçti dedim. Vedat Hoca benim fikrimi aldı. Bu nikah için soracaktım. Bizim de eşimle imam nikahımız yok. Niyetliyiz, yaptığıma bir günah var mı bunda?
İmam nikahınız yoksa bir an önce yaptırın. Yarına ertelemeyin.
Tamam hocam. Şimdi bu programdan ayrı benim size iki sorum olacak. Ne zaman cevaplarsanız ben ya daima dinliyorum, dinleyeceğim.
Tamam efendim, buyurun.
Şimdi ilk sorum, bu keşinti insanlar var. Doğru olsun olmasın. Ben buna karşıyım. Kur'an'ı alıp yemin ediyorlar. Bunun günahı nedir? Kur'an'a... Niye böyle olsun?
Evet.
Ya, şimdi fakir insan gidip alır borç para etmeden var insanlar faizinden veriyor. Sen o ana parayı çevirmişsin, bazen mesela kız yesin falan filan vermiyorsun o faizi. Borçlu kalma diye söz var ya. Evet. Bunun günahı var mıdır yok mudur? Borçlu musun? Ne?
Evet.
O, onları sormak istiyorum. Size hayırlı programlar, hayırlı cumalar diliyorum hocam.
Sağ olun efendim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler sizlere de. Evet, değerli dinleyiciler, tabii dinleyicimiz önemli bir konuyu dile getirdi. Biliyoruz toplumumuzda bazı insanlar değişik şartlardan dolayı vesaire, uygulamalardan dolayı veya bilmemekten dolayı, yol gösterilmemekten dolayı zaman içerisinde nikah kıymamışlar. Belki resmi nikahları var ama dini anlamda bir nikah kıyılmamış. Onlar nikahların dini açıdan nikahlı sayılmazlar. Dini nikah da kıydırmaları gerekir. Çünkü biraz sonra da görülecek, dini nikah dediğimizde belirli şartlar var. Onlar yerine getirilmediği zaman o nikah olmuyor. Şimdi belediyede mesela nikah kıyılırken dini şartlara da uyulsa, onlar da yerine getirilse, o zaman belediyedeki nikah dini nikah olarak kabul edilebilir. Çünkü dini nikah kıyılması için illa hocanın olması gerekmiyor. Orada hocanın yaptığı asıl şey duadır ve İslami şartlara, İslam hukukunun getirdiği şartlara riayet edilmediğini tespit etmektir. Onun için yani bunu belediye bunu yapıyorsa, orada şartlar yerine getiriliyorsa o nikah olur. Çünkü ilerleyen dakikalarda onu açıklamaya çalışacağım. Birkaç tane şart var, bunlar belediyeye riayet edilmiyor. Mesela az önce söylediğim, şimdi belediyede akrabalık engeli var mı yok mu, bu tespit ediliyor. Akraba olanlara nikah kıyılmıyor. Ancak süt akrabası, süt yoluyla akrabalığı belediye göz önünde bulundurmuyor. Dolayısıyla mesela belediyeye gitseniz, sizin süt kız kardeşinizle, işte bir erkek süt kız kardeşiyle aynı anadan süt emen iki kişi gidip evlenebilirler. Orada onlara hiç kimse engel olmaz. Ama bu dini açıdan bir akrabalık bağıdır ve nikah kıymaya engeldir. Şimdi değerli dinleyiciler, başka nikah kıymaya engel olan daha birkaç tane durum var. Bunlar da çok önemli. Mesela bunlardan birisi, birisi başka birisiyle evli. Mesela bir kadın, işte Ayşe diyelim, Ahmet'le evli. Ondan sonra bir bakıyorsunuz, Mehmet geliyor, Ayşe Mehmet'e vuruluyor. Ondan sonra ikisi de evleniyorlar. Böyle bir şey olmaz. Yani bir kadın evli ise başka birisiyle evlenemez. Yani bunun bu da engeldir. Diğer bir hususta, mesela evli değil ama boşanmışlar, ayrılmışlar. Ayrılmışlar fakat İslam'a göre ayrıldıktan sonra 3 aylık bir süre vardır. Buna iddet deriz. İddet beklemek, yani bir bekleme süresidir. Bu da yine, eğer o esnada, evlilik esnasında iddet beklemenin anlamı da şudur. Eğer evlilik esnasında bir hamilelik durumu söz konusu olduysa onun tespit edilmesidir. Evlenmişler, ayrılıyorlar. Tamam, hiç kimsenin diyeceği bir şey yok. Karar vermişler, ayrılıyorlar. Ama o ayrıldıktan sonra 3 ay beklenmesi gerekiyor ki 3 ay içerisinde eğer bir hamilelik durumu varsa o önceki kocasından olduğu tespit edilsin ve o çocuk önceki kocaya nispet edilsin. Yani bu açıdan iddet dediğimiz o 3 aylık süre içerisinde evlenme olmaz. Yani o bir kadın boşandığı zaman o 3 aylık, 3 ay 10 gün, işte o artık adet görmeye göre hesaplanmaktadır. 3 temizlenme denilir ona, 3 adet görme denilir. O gerçekleştikten sonra, o geçtikten sonra ancak evlilik olabilir. O esnada, yani iddet esnasında, ki bu kadına da mutedde denir, o esnada evlilik yapılmaz. Bir de değerli dinleyiciler, şöyle bir husus da var. Genellikle yine boşanmayla ilgili, o birileri, bir kadın erkek boşandı, ayrıldılar. Ayrıldıktan sonra tekrar bir araya gelebilirler. Yani bu hemen de, bir hafta sonra da gelebilirler. Bir sene sonra da tekrar evlenebilirler. Bu o iddet bekleme esnasında olursa yeniden nikah kıymaya ihtiyaç kalmaz. hemen toplanabilirler. Ancak o bekleme süresi geçtikten sonra olursa yeniden nikah kıymaları gerekir. Eskiden başta kıydıkları nikah gibi yeniden nikah tazelemeleri gerekir. Şimdi ancak şöyle bir durum var. Bir erkekle bir kadın bir kere boşandılar, ayrıldılar, talak yaptılar. Dini yani Arapça ifadesiyle talak yaptılar. Bir kere daha ayrıldılar. Üçüncüye ayrıldıktan sonra artık bir araya gelemezler. Evlenemezler. Nikah da yapsalar, beş tane de nikah yapsalar aynı aile kuramazlar. Dolayısıyla böyle bir durum da olmaması gerekiyor. Çünkü bu da evlenme nikah kıyma önünde bir engeldir. Ona da dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi bunlar böyle bunlardan uzak. Yani bu şartları taşımayan insanlar var ve bunlar evlenmek istiyorlar. Evlenmeye geldiler. Bunlara başka nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Yani genç bu insanlar, delikanlılar, 18 yaşına gelmişler, işte evlilik engelleri yok. Bunlar neye dikkat edecekler? Bunun üzerine biraz sohbeti devam ettireceğiz. Ama bir dinleyicimiz var sanki, onu da alalım, onu da dinleyelim. Onun da paylaşacaklarını alalım. Buyurun efendim. Alo.
Alo, merhaba.
Buyurun efendim, merhabalar.
Selamun aleyküm hocam. Ben Mehmet Bey, Rusya'dan.
Buyurun.
İki sorum var sizlere. Birinci sorum, nikah ne zaman bozulabilir? Ve hangi sebepten dolayı bozulabilir nikah? Bir de ikinci sorum, Arap memleketlerde hocam biliyorsunuz bir taneden fazla hanımefendileri var. Bu günahdır mı, dil midir, dini tarafından istiyorum bilme.
Evet.
Evet, bu kadar.
Tamam efendim, ama bu soruları ben bugün ne yazık ki cevaplandıramayacağım. Çünkü vaktimiz kalmadı. Bu konular üzerine ayrıca duracağız. Çünkü nikahın bozulmasını zaten ayrı olarak ele alacağım bir programda. Bu çok evlilik konusunu da orada ele alacağız. Çünkü iki sözle söyleyemeyeceğim onu. İki sözle söylersem eksik anlaşılacak, yanlış anlaşılacak. Dinleyicilerimiz var telefon hattında. Alo.
Selamun aleyküm hocam.
Aleyküm selam efendim.
Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar hocam. Cumanız mübarek olsun.
Sağ olun, teşekkür ederiz. Hayırlı cumalar sizlere de.
Şimdi ayın 19'unda 3 aylar başlıyor. Ve ben biraz konuyu değişik yönden açtım. 3 aylar başlıyor ve 22'sinde de ilk kandil gecesi oluyor.
Regaip kandili.
Evet. Ve bu münasebetle bizim köyümüzden kadın hoca bize yıllar önce tavsiyesi vardı. 1000 kere Ayetül Kürsi'yi okuyalım ve 1000 kere de İhlas Suresini okuyalım. Ve ilk namaz akşamı bunları ölmüşlerimize bağışlayalım diye. Ben de bu münasebetle kadın dinleyicilerimize, biliyorsunuz kadınlar tesbihe başlıyor 3 aylar başlamadan.
Evet, evet.
Ve bu münasebetle kadın dinleyicilerimize ben böyle bir tavsiyede bulunuyorum. Yani sevap oluyormuş. İşte ölmüşlerimize bağışlayacağız ilk namaz akşamı.
Evet.
Bir sözüm daha var hocam. Erkekler cuma namazına gelmiyor diye böyle başka yayınlarda, önceki yayınlarda bazen dinleyicilerimiz şikayet ediyor. Yani cuma namazlarında çok herkes gelmiyormuş.
Evet.
Benim bir sözüm var bu gelmeyenlere. Ezanla camiye gelmeyen dinleyiciler salayla camiye gelecek.
Evet.
Ve Allah'ın huzuruna çıktığında nasıl cevap verecek? Benim konuşacaklarım bu kadar hocam. Size kolay gelsin.
Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Evet değerli dinleyiciler, gerçekten dinleyicimiz iki hususu dile getirdi. Ben de tabii çok fazla diyebilecek, ilave edebilecek bir şey bulamıyorum bu konuya. 3 aylar olabildiğince güzel geçirmemiz gerekiyor. Bunlar maneviyat iklimi. Onun için dinleyicimizin çağrısı yapılabilecek şeylerden birisidir. Olabildiğince Kur'an-ı Kerim'i okuyup, işte en azından bunlar ezberden okunabilecek, kolayca okunabilecek şeylerdir. Diğer konu ise işte cumaya gelmeyenler, ezanla gelmeyenler yarın öbür gün salih ile gelecekler veya buna ne diyoruz? Yürüyerek gelmeyenler tabutla gelecekler. Bu da Allah korusun bir Müslümana yakışmayan bir şey. Bizler Müslüman olarak cuma namazına, camiye bağlı olmamız gerekiyor. Hatta Peygamber Efendimizin bir sözü vardır, bir hadis-i şerifi vardır. Arka arkaya 3 cumayı terk eden kişinin kişi Müslümanların defterinden silinir. Yani bu çok ciddi bir uyarıdır. İnşallah buna bundan biz uzak olalım. Çok az bir zamanımız kaldı değerli dinleyiciler. Bugün pek sizlere müzik faslı da yapamadık ama bir iki söz daha söyledikten sonra bu programımızı da kapatmaya çalışacağım. Evliliğin asıl kısmına gelemedik. Kimler evlenebilir, kimler evlenemez konusunu konuştuk. Şimdi evliliğin asıl kısmı aslında kolaydır. Yani evlilik kolaydır İslam'a göre. İslam dini olabildiğince kolaylaştırmış evliliği. Ama evliliğe gelinceye kadar bir süreç vardır. Bir eğitim süreci vardır. Bir işte hukuki bir süreç vardır. Onlara dikkat edilmesi gerekiyor. Yani evliliğin yapılması kolaydır ama evliliğe hazırlık biraz zaman alır ve gayret ister ki bu yapıldığı takdirde aile güçlü olur. Bu yapılmazsa paldır küldür evlenirlerse gençler orada sıkıntılar olabiliyor. Bazen karşılaşıyoruz. İmam arkadaşlarımız bazen diyorlar, hocam diyorlar gece yarısı saat 11'de 12'de bizi uykudan kaldırıyorlar nikah kıydırmak için diyorlar gençler. Tabii kıyıyorlar ama bu bence biraz daha evlilik üzerine ciddi bir şekilde düşünülerek yapılması gerekiyor. Yani bir anda şıp sevdi diye bir şey olmaması gerekiyor. Çünkü biz evliliği yaparken, nikahı yaparken hani hayat boyu aynı yastıkta kocamak üzere nikah yapıyoruz. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi evlilik aşamasına gelindi. Gençler buna müsait ve şartlar tutuyor. Orada iki tane önemli şey vardır değerli dinleyiciler. Hatta evet iki tane asıl şey vardır. Birincisi iki tane şahit olacak. Müslüman şahit. İşte bu hususta belediyelerle dini nikah arasındaki farklılıklardan birisidir. Mesela Müslüman şahit iki tane erkek şahit olması gerekiyor. İki erkek şahit olmazsa en azından bir erkek ve iki kadın olması gerekiyor. Belediyelerde yapılan nikahta ise bir erkek ve bir kadın oluyor genellikle. Bunların da Müslüman olma şartı da aranmıyor belediyelerde. Dini nikahta ise şahitlerin Müslüman olması gerekmektedir. Buna da özellikle üzerine duruluyor. İki şahit olması gerekiyor ve kabul ve icab dediğimiz ben sana vardım, ben seni aldım demesi gerekiyor. Yani evet demeleri gerekiyor ve bunu kesin bir ifadeyle söylemeleri gerekiyor. Kesin bir ifadeyle ben seni eş olarak kabul ettim dediği zaman erkek ve kadın şahitler de bunu orada hazır olduktan sonra nikah olmuştur. Ondan sonrası işin biraz daha detayıdır. Orada ne olur? Mehir belirlenir. Yani erkeğin kadına vereceği hediye belirlenir. Bu mesela şeyde yoktur resmi nikahta farklı olarak bir de mehir vardır. Mehir o esnada belirlenmese bile o kadının hakkıdır. Ona da dikkat edilmesi gerekiyor. Bu yapıldıktan sonra değerli dinleyiciler işin bereketli olması için bir de dua yapılır. Dua yapıldıktan sonra da bu gençler veya işte genç yaş itibariyle genç olmayabilir ama kendisini genç hissedenler artık bir ailedir ve Allah adına haram olan birbirlerine haram olan bazı şeyler onlara helal kılınmıştır. Allah kendilerine kendilerini mesut ve bahtiyar eylesin diye dua edilir ve burada nikah faslı da kapatılmış olur. İnşallah bu sohbetimize ilerleyen haftalarda yine devam edeceğiz değerli dinleyiciler. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. bugün tekrar bir kere daha Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe yayınlarını dinlediniz. Hepinize teşekkür ediyoruz.
Birden gelir gümrah.